Ayrım 12.
Ne var ki artık bunları konuşmanın da anımsamanın da anlamı kalmamıştı. İbrahim darbeden 1,5-2 yıl sonra Karadeniz'de yakalanmış, birlikte yattıkları eski Polder'li bir komiserle hapishaneden kaçıp dağa gitmişti. Birkaç kez Yavuz'a Hüseyin'le haber yollayıp kendisinden talimat almadan kıpırdamamasını söylemişti. Yavuz'un durumunu en iyi bilen oydu. Şehirde sakın kimseyle ilişki kurma diyordu. Ne olursa olsun hiç kimseyle. Ortalık toz duman. Necmi'nin yazdığı şeye inanmak içinden gelmiyordu. Belki de alakasız birini İbrahim'e benzetmişti. Bu haldeyken onun sözüne inanmanın alemi yoktu. Zaten normal durumda olsa şu notu yanındaki çocukla göndermeyi akıl etmez miydi? Daha az dikkat çekici olurdu en azından. Tabii canım o vaziyette İbrahim'i kim bilir kimle karıştırmıştı. Ama ya İbrahim yakalandıysa, ya konuşursa, onu ele verirse? Bu düşünceyi hemen aklından sildi. İbrahim konuşmazdı, direnirdi. Evi polise kim vermişti o zaman? Gerçi bunca zamandır hala aynı evde kaldığını tahmin edememiş, bu yüzden söylemiş de olabilirlerdi. Ama o evden ayrılırsa kendisiyle hiçbir zaman bağlantı kuramayacaklardı. Şimdi durum tam tamına buydu. İbrahim'in son 1 yıldır kendisinden haber alıp alamadığını bile bilmiyordu. Herkesin birbiriyle irtibatı kopmuştu. Yeniden ilişki kurmaya çalışmak tehlikeliydi. Polisin şehirdeki ilişkilere sızmış olması ihtimali vardı. Polisin bazı kişileri yakalayıp yem olarak ortaya saldığını duymuştu. Bir aşağı bir yukarı gezinerek oyalandı. Eğer İbrahim yakalanıp konuştuysa polisler evi bu yüzden basmış olabilirlerdi. Bu evi İbrahim ve Hüseyin dışında bilen yoktu. Hüseyin. Hüseyin de yakalanmış mıydı acaba? Hüseyin bildiği kadarıyla İbrahim'in işçi ilişkilerinin dışındaydı. Yakalandıysa bile Hasanların evini bilmesine imkan yoktu. Ya İbrahim, Hüseyin'i de götürdüyse Hasanlara, işte bunu bilmiyordu. Hava iyice serinlemişti. Güneş denizin üstünde gri pırıltılara mum gibi tek tek üfleyip söndürerek yavaşça batıyordu. Sahilden denize inen yosunla kaplı beton şeridin hemen yakınında tüyleri ıslanıp yapışmış iki deniz kuşu terk edilmiş kayıklar gibi kendilerini dalgalara bırakmış gelişi güzel salınıyorlardı. Son ışıklar kuşların kül rengi tüylerinin üstünde belli belirsiz renkleri gizli tonları açığa çıkararak uzun uzun yansıdı. Kuşlara çok geç oldu hadi gece olmadan evinize gidin yuvanıza dönün gibi bir şeyler söylemek geçti içinden. Ama ne geç kalmış olmayı, ne kocaman denizin ortasında bir başına olmayı umursuyorlardı. Varlıklarını teslim ettikleri şeye, çalkantılı denize bırakmışlardı tasalanmayı. Sonra ona aldırmadıklarını göstermek istercesine denizin ortasına doğru aynı kayıtsızlıkla salınmayı sürdürdüler. Tüylerindeki pırıltılar da seçilmiyordu artık. İki kül rengi karaltı göz hizasında bir süre daha oyalanıp kayboldu. İbrahim yakalandıysa dağ işi de bitmiş demekti. Her şey bitmiş demekti. Bir süre daha gezindi, sonra çay bahçesine doğru yürüdü. Kapıya vardığı sırada Gülay da görünmüştü. Yabancı biri gibi geldi kız. Tıpkı deniz kuşları gibi gitgide kendinden uzaklaşıyordu. Ama Gülay'ın önünde uzun bir hayat vardı. Uzaklaşıp silikleşen Gülay değil kendisiydi. O ortadan çekildikten sonra amcasının oğluyla ya da başka biriyle evlenirdi. O an Gülay'ı değil, Gülay'ın ömrünü kıskandığını içi sızlayarak ayrımsadı. İşte kızcağız her şeyden habersiz ona doğru geliyordu. Yazlık çiçekli bir elbise giymiş, üstüne de el örgüsü bir hırka almıştı. Saçları omuzlarına gelişi güzel dökülmüştü. Çok güzel görünüyordu. Yavuz, yüzünün adeta otomatik olarak hüsrana uğramış aşıkların küskün ifadesini aldığını fark etti. İfadesini düzeltmeye yeltenmeden, içinden taşan, zapt edemediği duygularla az önce düşündüklerinin acısını kızdan çıkarmaya hazırlandı. Gülay iş yerine gittiğinde Kemal Bey'i odasında çalışırken bulmuştu. Çay hazırdı. Kemal Bey demlemişti herhalde. Çetin ortalarda görünmüyordu. Masasına oturur oturmaz telefon çaldı. Ayize'yi kulağına götürdü, ses yoktu. Dün de böyle 2-3 kez telefon çalmış, sonunda arayanın Yavuz olduğu ortaya çıkmıştı. İş yerinde olup olmadığını kontrol ediyordu. Onu Ziya ile gördüğünden beri deliye dönmüştü. Ziya'dan daha önce söz etmediğine pişmandı. Şimdi Yavuz kendilerini görmüştü. Artık konuşmanın da pek anlamı kalmamıştı. Ziya'nın onunla evlenmek istediğini söylese daha da öfkelenecekti. Akşam parkta karşılaştıklarında hali perişandı. Deliye dönmüştü. Yavuz'un onu kıskandığını hissetmek bir an hoşuna gitmişti. Ama öyle kırıcı sözler sarf etmişti ki, suçlamaları öyle mesnetsizdi ki, acaba bunca öfke yalnızca kıskançlıktan mıydı? Yavuz'un kendisini bir tek şey için, belki kendisinin de ayrımında olmadığı tek bir şey için, yalnızca yaşadığı için suçladığını belli belirsiz sezebiliyordu. Çayından bir yudum aldı, telefonun yeniden çalmasını beklemeye başladı. O sırada depo olarak kullanılan yerden hafif bir gürültü duydu. Yavaşça kendi adımlarından ürkerek kapının önüne gitti. Dikkatle bakınca kapının kilitli olmadığını fark etti. Birazcık itip araladı. İç çamaşır kolilerinin arkasından sesler geliyordu. Fare olabileceğini düşünüp Çetin'i beklemeye karar verdi. Ama duyduğu ses insan sesini andırıyordu. Birkaç adım atınca karanlık deponun arka tarafında yere uzanmış iki kişi gördü. Hemen geri çekildiyse de içeridekiler onu fark etmişlerdi. Gölgelerden biri hemen ayağa kalktı. Çetin'di. Gülay geri geri çekilip odadan çıkarken Arzu'nun da üstündeki tozları silkeleyerek ayağa kalktığını gördü. Allak bullak olmuştu. Hemen masasına döndü. Sonra onları utandırmamak için tuvalete gidip ortada görünmemeye karar verdi. Kendisi yokken odadan çıkarlardı. Dönerken göz ucuyla Arzu'nun çalıştığı iş yerinin kapısından içeri girdiğini fark etti. Çetin büroda yoktu. Masasına henüz oturmuştu ki Nusret Bey telefon edip geleceğini haber verdi. Yanında misafirleri de vardı. Gülay alelacele Nusret Bey'in odasını havalandırdı. Arzu onu görmüş müydü? Çetin kıza kapıyı açanın kendisi olduğunu söylemezdi belki. Masasına dönerken onlarla bir daha nasıl yüz yüze geleceğini düşünüyordu. Herhalde Arzu ile karşılaşınca kıpkırmızı olur, her şeyi belli ederdi. Çayını içerken Nusret Bey misafirleriyle kapıdan girdi. Yarım saat kadar sonra 3-4 kişilik bir grup daha gelmişti. Gelenleri ilk kez görüyordu. Sakallarından ve kıyafetlerinden dinci olabileceklerini düşünmüştü. Nitekim Nusret Bey her zamanki alaycılığıyla gelenleri "Oh, Kudüs Fatihleri, hoş geldiniz" diye karşılamış. "Yahu bir miting yaptınız muhterem, bardağı taşırdınız" diye itiştire kakıştıra odasına sokmuştu. Adamların Nusret Bey'in sözlerine güldükleri falan yoktu. Ama şimdi hırpalanmış belleğinde bu olaya ait gazete haberleri hayal meyal beliriyordu. Darbeden sonra konseyin en fazla kullandığı olaylardandı bu. Gerçi babası da hop oturup hop kalkmıştı. "Atatürk düşmanı bunlar, Kubilay'ın katilleri" diye. Nusret Bey misafirlerini odaya götürdükten sonra telefon çaldı. Nimet'ti, nasıl olduğunu soruyordu. Kalacağını düşünürlerken apar topar ayrılınca hastalandı mı, onlara mı söylemedi diye merak etmişti. Gülay iyi olduğunu söyledi. Sesinden bir şey belli etmemeye gayret ederek Nimet'le 2-3 dakika sohbet etti. Nimet'in sağlığını sormak için telefon etmediği ortadaydı. Yine de ona bir şey fark ettirmemeyi başarmıştı. Telefonu kapatırken Kemal Bey elinde dosyalarla yanına geldi. Aceleyle konuşuyordu. Nusret Bey yanındaki adamlara göstermek için bu dosyaları istemişti. İmzalanması gereken evraklar da vardı. Güle'ye ver getirsin demişti. Kemal Bey dosyaları uzatırken rahatsız görünüyordu. Utanıyordu sanki. Sırf bunu örtmek için sakallılar da tekstil işine girmek istiyorlarmış. "Nusret Bey'in ta koalisyon döneminden ahbapları" dedi yaranırcasına. Odaya girdiğinde hararetli bir konuşma sürüyordu. Konuşan her zamanki gibi Nusret Bey'di. Güle'ye de beklemesini işaret etti. "Danışıklı dövüş bu azizim, danışıklı dövüş. MHP'nin iktidara gelmek için ülkeyi iç savaşa sürüklemekten başka çaresi yoktu. Baktılar oyla başa gelemeyecekler. Bombalar patlatıp katliam yaparlarken Sünnilere, Alevilere karşı kışkırttılar. İç savaş çıksın, ordu müdahale etsin. Ordudaki faşist subaylar da kendileriyle aynı safta savaşa girsin. Solcuları, Alevileri katletsin. Dertleri bu. Siz o zaman görün akacak kanı." Sözüne ara verip Gülay'a döndü. "Neymiş bunlar, getir kızım bakayım" dedi. Bir taraftan imza atarken bir yandan da elindeki dosyalardan birkaç tanesini adamlardan en genç olanına uzatıp konuşmaya devam etti. Konuşurken gözü önündeki kağıtlardaydı. "Adalet Partisi'nin haberi vardı her şeyden. Bile bile göz yumdular. Sonra öbürkileri de onlara karşı direndi. Ne oldu sonu? Darbe. Bu sefer millet başladı ağlamaya. Yok demokrasi, yok insan hakları, yok işkence. Sizin MSP'nin büyük günahı var bu işte. Adalet Partisi zaten işin içinde. Ya bizim başkanı sokmuyorlardı miting için. Kaç kez ölüm tehlikesi atlattı adam." Bir an kağıtlardan başını kaldırdı, elindeki kalemi adamlara doğru sallayarak devam etti. "Ödeyemezler, ödeyemezler. Bunlarla gittiniz, cephe kurdunuz. Şimdi bakma, diyoruz ki her iki tarafta bu vatanın çocukları. Ama aslı bu değil. Ben kardeşime bile şöyle diyorum da... Bakma, Hamido'yu, Fendoğlu'nu öldürenlerin MHP'liler olduğunu bilmiyor muydu devlet? Bombalı paket Ankara'dan postalanmıştı. Arkasından kim çıktı? Nükleer Araştırma Merkezi. Orada kim çalışıyormuş meğer? Ülke Ocakları eski genel başkanı. Bilmem kim efendi. Pazarcığa gönderilen bomba nerede üretilmişmiş meğer? Orada. Ama ertesi gün ne oldu? MHP'liler bir yandan, sizinkiler öbür yandan yakıp yıktılar solcuların iş yerlerini. Malatya'yı yangın yerine döndürdüler. Bir sürü tanıdığım akrabam yaralandı, öldü, malları, mülkleri heba oldu gitti. Hala toparlanamadılar. Niye? Alevi diye. Nasıl solcu olmasın bizim çocuklar? Haksızlığı görmüş, tutabilir misin? Siz ne yaptınız? Gittiniz Türkeş Efendi ile olayları bizzat ülkede iç savaş çıksın diye planlayan, bomba imal ettirip sağa sola yollatan adamla birlikte boy gösterdiniz cenazede. Yahu adam büyük yürüyüş diyor. Bu sizin Kudüs mitingine benzemez azizim. Muhterem diye itiraz etti adamlardan biri. Yahu sen de taktın bizim Kudüs mitingine. Bir yandan da Nusret Bey'in verdiği dosyaları birbirlerine geçirip inceliyorlardı. Nusret Bey bu sözleri duymamış gibi devam etti. Bu kez adamlara bakarak konuşuyordu. Bombalı paketleri adam bilerek, seçerek yolluyor. Öyle yerlere yolluyor ki... Zaten buralarda Alevi, Sünni ezelden ayrılmış. Ülke iç savaşa sürüklenecek. Sonra da yıktılar bütün suçu solcuların üstüne. Hapishane, işkence, dar ağacı. Yahu bizim köyü toptan geçirdiler sopadan. Alevi köyü ya, affı yok. Vay vay vay vay vay. Ye babam ye, ye babam ye. Burukça güldü. Sonra Güle'ye bakmadan, al kızım bunları dedi. Kemal Bey yok mu? Niye kendi getirmiyor? Ben ondan istedim bunları. Sonra dikkatle Güle'ye baktı. Sanki bir şey hatırlamış gibi yüzü aydınlandı. Bir dakika kızım dedi yumuşak bir sesle Güle'ye. Kolundan tutup kendine doğru hafifçe çekti. Güle Nusret Bey'in ne yapmak istediğini anlamıştı. Donup kaldı. Adamlar şimdi ellerindeki dosyalara bakmayı bırakmış ona dönmüşlerdi. Nusret Bey Güle'nin renginin attığını görünce bayılmasından korkmuş olmalı ki lafı yarıda kesti. Neyse tamam. Hadi sen çık kızım diyerek sırtına dostça dokundu. Nusret Bey'in niyeti açıktı. Güle'ye hapishanede olanları anlattırmak istemişti. Şimdi bunu kendisi yapacaktı. Anlatacağı şeylerin onu incitebileceğini düşünmüyordu bile. Gülay el altındaki kanıt olup çıkıvermişti. Elinden gelse tutup sergileyecekti. Sergilemişti de. Bunun hapishanede uğradığı saldırılardan farkı var mıydı? Ya da Remzi'nin yaptığından? Kapıyı kapatırken Nusret Bey'in olağan dışı biçimde sesini alçalttığını fark etti. Şimdi hepsi olanı biteni öğrenecekti. Bürodan çıkarken dönüp o kıza bakacaklardı. Adamlar giderken başını önündeki kağıtlardan kaldırmadı. Nusret Bey de onlarla çıktı. Gülay'a günlerden sonra ilk kez varlığını fark etmiş gibi annenlere selam söyle dedi. Ben dönüyorum bir hafta olmam. Gülay'ın varlığını hatırlamasına, orada olduğunu fark etmesine bile o iğrenç olaylar sebep olmuştu. Zavallı kızcağız, ne zamandır unuttuğu bu sözcükler, sakladıkları yerden çıkıp kafasının içinde uzun uzun uğuldadı. Zavallı kızcağız. Uzun süre kıpırdamadan oturdu. Vücudu ölümcül bir hasta gibi direnmekten vazgeçmiş, kendini bırakmıştı. Akşam toparlanıp bürodan çıkmaya hazırlanırken telefon çaldı. Bu kez arayan Yasemin'di. Telefonu ablasından almıştı. Ne oldu dedi Yasemin. Paldır küldür çıktın, hastalandın mı? Merak ettik. Eve doğru giderken zihnini tek bir düşünce dolduruyordu. Ziya ile evlenmek, buralardan uzaklaşmak ve bütün bunlardan kurtulmak. Nimet'in evinde yaşadıkları Gülay'da ne olursa olsun bir erkeğe sığınma ihtiyacı doğurmuştu. Onu koruyacak, kollayacak biri. Yalnızlıkla baş edemiyordu artık. Hele Remzi'nin yaptıklarından sonra. Yavuz bir kere olsun birlikte yurt dışına gitmekten söz etmemişti. Ne var ki kendisi Yavuz'dan kolay vazgeçemiyordu. Yavuz'un ona aşık olmadığını bilmesine rağmen onu terk etmeye, bırakıp gitmeye hazırlandığını çoktan anlamış olmasına rağmen. Ziya yeniden Türkiye'ye dönmüştü. Bu kez gelişinin nedeni Gülay'ın evlilik konusundaki kararını öğrenmekti. Zaten dayısının kızına aile içinde yaptığı neredeyse resmi bir teklifti bu. Eğer evlenirse Almanya'ya yerleşebilirlerdi. Erkek kılıklı ablası Nurgül, Gülay'ı yakaladıkça kardeşini övüyordu. Nurgül okumuş kadındı, zengindi. Almanya'da iyi iş yapan bir marketi vardı. Başında kocası duruyordu. Tıpkı Nusret Bey gibi çevresindekileri rahatsız edecek kadar kendine güvenliydi Nurgül. Kız kardeşlerinin kıyafetlerine, Nura'nın işine karışıp duruyordu. Akıl vermeye bayılıyordu. Ziya ise görünüşte onun tam tersiydi. Sesi sedası çıkmayan, ölü gibi apak tenli, çekik gözlü bir adamdı. Nurgül, Gülay'a akıllı ol kızım diyordu. Ziya, biliyorsun çocukluğundan beri aşık sana. Vur ensesine, al lokmasını, hayatın kurtulur. Gülay ise Ziya'nın yumuşak görünümünün altında dediğim dedik, ezikliğini evleneceği kadından ya da hakimiyeti altına alabileceği herhangi birinden çıkarmaya hazırlanan bir başka kişinin varlığını çoktan sezmişti. Ancak kendini o kadar güçsüz, Yavuz'la ilişkisinden ve önce yaşadıklarından dolayı öylesine örselenmiş hissediyordu ki, onu koruyup kollayacak bir erkeğin sağlayacağı güvenli hayatı, bu derme çatma kurtuluş ümidini elinin tersiyle itemiyordu. O gece annesiyle birlikte kurtuluşta eski bir tanıdıklarının nişanına giderlerken, Ziya'ya vereceği cevabı düşünüyordu. Ziya'yı hiçbir zaman sevmemişti. Bazen bütün bunlar yaşanmasa, Ziya'nın da ona evlenme teklif etmeye cesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Eskiden yanına bile yaklaştırmazdı olanı. Şimdi birden her şey değişmişti. Nurgül'ün davranışlarından da seziliyordu bu. Suç işlemiş de affetmişler, bu evliliği ona bahşediyorlarmış gibi. Şu meşhur pişmanlık yasasından yararlanıyordu sanki. İkisi arasında bir koşutluk sezmiyor değildi hani. Ama düşünceleri eninde sonunda aynı kavşakta birbirine bağlanıyordu. Sevmediği bir adamla sevişebilir, birlikte yaşayabilir miydi? Vermekte zorlandığı kararların, beynini üşüyen düşüncelerin yarattığı karabasana ayak uydurmak istercesine karanlıktı sokaklarda. Yalnız oldukları için hızlı yürüyorlardı. Ayağındaki topuklu ayakkabılar nedeniyle taş yollarda çarpılarak giden Vildan Hanım, ikide bir koluna asılıp dengesini iyice bozuyordu. Adeti olmadığı halde topuklu papuçlar giymişti. Dostlarının evine değil, yabancı, düşman bir toprağa gidiyorlarmış gibi tedirgindi. Nuran nöbetçiydi. Aysun'u ders çalışsın hem de çocuğa baksın diye özellikle evde bırakmışlardı. Bu kız fazla havalandı diyordu annesi. O açık fikirli, atak, fıkır fıkır kadın 4-5 yıl içinde asık suratlı, karamsar, tutucu birine dönüşü vermişti. Nişanına gittikleri Kıymet, babasının öğretmen arkadaşlarından Rüştü Bey'in kızıydı. Adamcağız birkaç yıl önce ölmüştü. Yan yana dizilmiş birkaç küçük apartmandan birine girip rutubet kokusundan içleri bulanarak bakımsız pis merdivenlerden aşağı indiler. Kapıyı üstünde leylak rengi göğsü pullu tuvaletiyle nişanlı kız açtı. Rüştü Beylerin daha önce oturdukları ev uzak bir semtteydi ama genişti. Bahçesi de çok güzeldi. Şimdi bu daracık, kasvetli daireye tıkılmışlardı. Neden? Şişli'de oturmak için neden olacak demişti yolda annesi. Tıka basa dolu eve girdiklerinde misafirlerin kendisini süzmelerinden rahatsız oldu. Kıymet de bir hasım gibi bakıyordu ana. Kıymet'in annesi Remziye Hanım Gülay'ı öperken "Ay" dedi, "bu ne güzellik. Kızları kimsenin gözü görmez sen buradayken vallahi." Vildan Hanım kıpkırmızı oldu. "Benim kızım da bekar değil mi? Ne farkı var diğerlerinden?" diye geveledi. Kendisine ikram edilen çikolatayı ağzına atıp eşarbını hırsla düğümlerken yüzü öfkeden kızarmıştı. Teyipte çalan müzik eşliğinde kızlar göbek atıyorlardı. Gülay'dan 5-6 yaş küçüktü Kıymet. Nişan hediyesi bileziklerini oynarken sallayıp duruyordu. Remziye Hanım, "Yakında işten ayrılacak. Ahmet istemiyor çalışmasını," demişti. Ahmet damatlarıydı. Gülay bu çocuğu 12 Eylül'den önceki mahalle toplantılarından hayal meyal hatırlıyordu. Eylemlere pek katılmazdı ama toplantılara gelir giderdi. Evin iki oğlu da kısa süre hapse girip çıkmışlardı. O zamanlar Remziye Hanım da farklıydı. Maldı, mülktü, altın bilezikti. Kızı evlenip de evde otursun, böyle dertleri yoktu. Kızı ortaokulu bitirirken Kadir Bey'e ders çalıştırmaya getirdiğini, "Üstünü de okusun istiyorum kısmetse, evde oturup koca beklemesin," dediğini hatırlıyordu. Şimdi en küçük kızı Ayşe'yi Kur'an kursuna göndermekten söz ediyordu. "Mahallede bile kaç tane açıldı, göndereceğim, dinini öğrensin," diyordu kendisine ters ters bakan Vildan Hanım'a. Kıymetlerin sünni olduğunu anımsadı. Bugüne kadar aklına bile gelmemişti. Yıllar önce 77 1 Mayıs'ına hep birlikte katılmışlardı. Kıymet küçüktü o zaman, canlarını zor kurtarmışlardı. Vildan Hanım'la Remziye Hanım, sanatçıların protesto yürüyüşünü izlemek için Aysun'la Kıymet'i de alıp Taksim'e de gitmişlerdi. Gerçi babasının biraz da haklı olarak alay konusu yaptığı gibi her ikisinin de derdi artistleri görmekti. Gerçekten de Vildan Hanım günlerce orada gördüğü sanatçıları sayıp dökmüştü. Fikret Hakan, Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Eşref Kolçak, Tanju Gürsu, babası takılıp durmuştu. Sen şimdi diyorsundur ki artistler de bizim çocuklarla ya, sırtımız yere gelmez. Ama ne kadar saklamaya çalışsa da Kadir Bey'in de hoşuna gitmişti. O sıralar Nükhet Duru da komünizm propagandası yapıyor diye sorguya çekilince Vildan Hanım kocasını az sıkıştırmamıştı. Rüştü Bey'le birlikte onları Nükhet'in çıktığı gazinoya götürmeleri için. Kıymetli ablasının odalarında Yılmaz Güney'in kocaman resmi asılıydı. Love Story filminin plastikten posteriyle yan yana. Peki ama değişen neydi? Bu kadar çabucak değişen neydi? Bütün bunların sorumlusu kimdi? Gülay hiçbir zaman olanı biteni inceden inceye düşünen biri olmamıştı. Devrimci görüşlerin doğru ve haklı olduklarını bilmek yetmişti ona. Söylenene inanmış, denileni yapmış, siyasetin verdiği kararlara harfiyen uymuştu. Kendinden daha bilgili, her şeyin açıklamasını bilen insanların varlığından hep memnun olmuştu. Ama şimdi ne önderler, ne sorumlular, ne yetkililer vardı. Şimdi ona neler olup bittiğini anlatacak hiç kimse yoktu. Belki de ilk kez burada yanı başında olsalar bile böyle bir karmaşanın altından kalkabileceklerinden kuşku duyuyordu. Her sorunun cevabını bilen Sevim'e göre suçlu, kendileri için savaşan gençlere sahip çıkmayan, başlarına gelenleri sessiz kalan halktı. Ordudan, faşistlerden bile suçluydular. Bütün bu anlaşılmaz, acı verici düşüncelerin yarattığı sersemlikle kızların halay çektiklerini fark etti. Bir ağızdan şarkı söylüyorlardı. Göstermelik de olsa ellerini çırparak eğlenceye katılmaya çalıştı. Tam o sırada kızlar seslerini yükselterek durdular. Gülay eve girdiğinden beri benliğini sarıp sarmalayan sisin dışına çıkmış değildi henüz. Yine de bu davranışta bir gariplik sezdi. Sonra hepsinin dönmüş ona baktıklarını ayrımsadı. Küçücük salonu dolduran kalabalık, konuşmalar, bütün o cümbüş içinde şarkının sözlerini yarım yamalak duyabildi. "Ben kız aldım, dul çıktı," diye. Ona bakıyorlardı. Ağızlarından yanlışlıkla kaçırmışlar gibi yüzlerinde o sahte özür ifadesiyle. Bu sözcüklerden yalnızca onun, bir tek Gülay'ın alınabileceğini ima ederek, bunca zalimliği birkaç kelimeye sığdırmayı, gençliklerine, toyluklarına rağmen öylesine kolayca akıl ederek, zehrini akıtan yılan gibi ani ve ölümcül olabilmeyi. "Tabii," dedi Vildan Hanım eve dönerlerken, "hepsinden güzelsin ya, kıskandılar seni."